Ayrım 14, sayfa 170. Lozan görüşmeleri 21 Kasım günü başlayacaktı. Görüşmelerin nasıl gelişeceği ilk toplantının havasından, konuşmalardan anlaşılırdı. Ankara bu yüzden gergindi. Salih Bozok hastalıktan gözünü açar açmaz Ankara'ya dönmüş, kendini bu gerginliğin içinde bulmuştu. Bir ara ziyaretçilerden, telefonlardan, gelen telgraflardan fırsat bulup araya girerek evin hazır olduğunu, anneyi İzmir'e götürebileceğini söyleyebildi. ''Mustafa Kemal Paşa, annem hasta Salih'' dedi kırık bir sesle. ''Uzun bir yolculuk yapacak halde değil, o konu kalsın. Sen Muzaffer'e, Hayati'ye yardımcı ol, iş çok. Aranızda gece nöbeti için bir düzen kurun. Lozan görüşmelerini saati saatine izlemek istiyorum. Gerekirse beni uyandırırsınız. Baş üstüne.'' İlk oturum lüks bir otel olarak düzenlenen Uşi Şatosu'nda yapılacaktı. Bütün ilgililerin katılacağı genel toplantı için büyük salon, komisyon toplantıları için daha küçük salonlar, sekreterya hizmetleri için odalar ayrılmıştı. Lozan'ın temizliği, düzeni, meydanları, parkları, sanat eseri heykelleri, ağaçlı yolları, havuzları, üniversitesi, her metrekaresine verilen özen ve şehirde birçok lüks otel, toplantıya elverişli büyük binalar bulunması Avrupa'yı ilk gören Türk üyeleri çok etkilemişti. Bütün kafeler, pastaneler, öğrenciler, kadınlar ve erkeklerle doluydu. Sokaklarda ne dilenci, ne gezgin satıcı, ne başıboş köpek, dede kedi vardı. Ekmeğin hası buradaydı. Kimse yüksek sesle konuşmuyor, yere tükürmüyor, sümkürmüyor, küfretmiyor, kadınlara laf atmıyor, gözlerini tabanca gibi dikip bakmıyordu. Bir yere girerken erkekler kadınlara yol veriyorlardı. Bilim insanı, doktor, mühendis, garson, memur kadınlar vardı. Batı ile Türkiye arasındaki utandırıcı büyük farkı her açıdan ne kadar geri olduklarını açık açık görmüşlerdi. Bu güzelliği, düzeyi, kaliteyi biz neden yaşamayalım? Biz ikinci, üçüncü sınıf yeteneksiz ya da yeteri kadar ehlileşmemiş, ehlileşemeyecek insanlar mıyız? Kuşkucular sordular. Bu düzeye ulaşmayı başarabilir miyiz? Elbette başarırız ama bir şeyler ya da birileri başarmamızı engellerse sonsuza kadar hor ve küçük görülmeye, aşağılanmaya katlanırız. Polis yine varlığı pek belli olmayan sıkı güvenlik önlemleri almıştı. İsmet Paşa'nın korunması için iki sivil polis görevlendirilmişti. Ermenilerin bir suikast yapacağından çekiniliyordu. Meraklar toplanmıştı. Kapının iki yanını fotoğrafçılar, kameramanlar doldurmuş, gazeteciler için otelin büyük, süslü holü ayrılmıştı. Delegelerin otomobilleri saat 11'e doğru arka arkaya gelmeye başladılar. İlk toplantı büyük salonda yapıldı. Bir yanda Türkler, karşı yanda bütün öteki delegeler, danışmanlar ve uzmanlar yer almıştı. Görüntü Türkiye'nin yalnızlığını kanıtlıyordu. Yüzlerce yıl Avrupa ile sınırdaş olmuş ama batıdaki gelişimin önemini anlamamış, kendini yenileyememiş, batı ile dostluk kuramamış, eşitliği sağlayamamıştı. Ya düşman durumunda olmuştu ya uydu. Bu ön toplantıyı yönetmesi için Lord Curzon başkan seçildi. Curzon yerini aldı. Bastonunu gürültüyle masanın üzerine koydu. Bir görevli rahat oturması için ayaklarının altına bir tabure yerleştirdi. Her haliyle bir başkandı. Kararlarına itiraz etmek cesaret isterdi. Konferans iç tüzüğü görüşüldü. Konferansın adını Doğu İşleri Konferansı koymuşlardı. Üç büyük komisyon kurulacak, komisyonlarda İngiliz, Fransız ve İtalyan baş delegeleri başkanlık yapacaktı. Gerektikçe bu komisyonlarda alt komisyonlar kurabileceklerdi. Her ülke iki delege ile temsil edilecekti. Büyük ülkeler her konferansı bu gibi kurallarla ve egemenlikleri altında yönetmişlerdi. Kimse de itiraz etmemişti. Bu kez öyle olmadı. İsmet Paşa'nın eşitliği sağlamak için her maddeye itiraz etmesi gerekti. Konferansın adının Lozan Konferansı olarak değiştirilmesini önermişti. Yalnız bu öneri uygun bulundu. Öteki itirazları geri çevrildi. Türkiye 3 delege göndermişti. İsmet Paşa 3'ünün de kabul edilmesini istedi. Bu da ancak bazı şartlarla ve zorlukla kabul edildi. Konferansın müttefiklerin, dolayısıyla Lord Curzon'un egemenliği altında geçeceği anlaşılmıştı. Tartışmasız karara bağlanan tek konu, konferans genel sekreterliğine Monsieur Massilye'nin seçilmesi oldu. Dipnot konferans üyeleri Türkiye, İngiltere, Lord Curzon, Sir H. Rumbold, Fransa Monsieur Barrère, Monsieur Bompard, İtalya Marki Garroni, S. Montagna, Japonya Yunanistan, Venizelos Kaklamanos, Romanya Sırp Hırvatsloven Devleti Gözlemci olarak ABD, Mr. Child, ABD Roma Büyükelçisi, Mr. Joseph C. Grew, Bern Büyükelçisi. Bunlar her oturuma katılacak üyeler. Bazı devletler ise kendilerini ilgilendiren konularda konferansa katılacaklar. Rusya, Bulgaristan, Belçika, Portekiz. Monsieur Massilie deneyli bilgili bir diplomattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Ankara'da Fransa Büyükelçisi olarak bulunacaktır. Görüşme dili İngilizce, Fransızca kabul edilmişti. İsmet Paşa Türkçenin de kabul edilmesini istemiş, reddedilmişti. İsmet İnönü ilk gün bilerek kural dışına çıkıp Türkçe konuşmuş, Nihat Reşat Belger anında Fransızcaya çevirmiştir. İsviçre ile Türkiye arasında Akdeniz'den geçen bir telgraf hattı vardı. Bu hattı Eastern adlı bir İngiliz şirketi işletiyordu. Lozan'daki Türk kurulu ile Ankara bu hat ile haberleşiyorlardı. Fransızlarca işletilen ikinci hat daha vardı ama daha pahalı ve yavaştı. İngiltere savaş biter bitmez haber alma sistemini yenilemiş, kod ve şifre okulunu kurmuştu. Bu okuldan yetişen şifre uzmanları şifreleri çözebiliyorlardı. Bu uzmanlar Lozan'dan Ankara'ya, Ankara'dan Lozan'a yazılan şifreli, çok gizli telgrafları çözmeye çalışacaklardı. İlk olarak İsmet Paşa'nın ilk günü anlatan raporunun şifresini çözdüler. Sekreteri sabah raporun İngilizce'ye çevrilmiş metnini Lord Curzon'a sunacaktı. Türk hükümetinin ve İsmet Paşa'nın şifresi çözülmüş talimat ve raporlarının hiç olmazsa başlıcalarının çevirileri İngiliz başdelegesinin önünde olacaktı. Dipnot: birçok yazarın yazısının bulunduğu yaşayan Lozan'da Profesör Doktor Ömer Kürkçüoğlu, Doçent Doktor Çağrı Erhan, Lozan gelişmeleri sayfa 52. 70. yılında Lozan Barış Anlaşması Uluslararası Seminer. Kate Jaffe ve Alan Sharp, Lord Curzon ve 1922-1923 Lozan Konferansı'nda gizli istihbaratın kullanımı. Sayfa 146. İnönü Vakfı Yayını Ankara 1994. S.R. Sonyel, gizli belgelerle Lozan Konferansı'nın perde arkası, sayfa 45-53. Türkler bazı telgrafların çözüldüğünden kuşkulanınca sürekli şifre anahtarı değiştirmiş, bazı önemli yazıları da kuryeleriyle ulaştırmışlardır. Lozan telgraflarında bu konuda birçok not var. Bilal N. Şimşir'den aktararak S.R. Sonyel, gizli belgelerle Lozan Konferansı'nın perde arkası, sayfa 53. Dipnot 161. Ertesi gün arazi, boğazlar ve azınlık komisyonu toplanacaktı. Bu en önemli komisyonun başkanlığını Lord Curzon yapacaktı. İsmet Paşa ile ilgili danışman ve uzmanlar İsmet Paşa'nın dairesinde toplandılar. Bu ilk toplantıya çok hazırlıklı girmek gerekiyordu. Çalışmanın yarısında nöbetçi katip Mustafa Kemal Paşa imzalı bir telgrafı şifresini çözmüş olarak getirdi. Kaygıya düşen Gazi Paşa İsmet Paşa'ya Çerkes Ethem, Kuşçubaşı Eşref ile arkadaşlarının, belki Ethem'in kardeşleri Reşit ile Tevfik'in İsviçre'ye gittiklerinin haber alındığını bildiriyor ve diyordu ki, size suikasta bulunmaları ihtimali olduğundan İsviçre hükümetine müracaatla tutuklanıp sınır dışı ettirilmelerini sağlamanızı istiyorum. Dipnot: 22 Kasım 1922 günlü 16 sayılı telgraf, Lozan Telgrafları 1. cilt sayfa 119. İsmet Paşa bu ilgiyi minnetle karşıladı ama dağılmadan çalışmak, iyi hazırlanmak zorundaydı. Ertesi gün Lord Curzon'la ciddi olarak çatışacaktı. Arkadaşlarına bu haberi unutunuz dedi. Bir suikast uyarısı almamış gibi çalışmayı sürdürdüler. Çok geç saatte dağıldılar. Toplantı saat 11'de başladı. Dipnot: Lozan Konferansı 7 ay süren çok ayrıntılı, uzun, karmaşık, karışık, birçok sorunun ele alındığı bir toplantı. Tümünü eksiksiz yansıtmak bu kitabın amacını aşıyor. Lozan'da 3 ana komisyonda ve birçok alt komisyonda görüşülen başlıca konular şunlardır. Türkiye'nin sınırları, boğazlar sorunu, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, vakıflar, azınlıklar, Musul, vergi rejimi, ticaret rejimi, gümrük tarifeleri, kabotaj rejimi, adalet rejimi, din ve hayır kurumları, eğitim kurumları, arkeolojik araştırmalar, uyrukluk sorunu, ulaştırma ve haberleşme sorunları, sağlık işleri, sigorta işleri, fikri ve sinai haklar, genel af, patrikhane, Gelibolu'daki İngiliz ve Fransız mezarlıkları, adalar sorunu, oyunu, nüfus mübadelesi, tutsakların değişimi ve benzeri şeyler. Bu nedenle Lozan'ı ana çizgileri ve önemli sahneleriyle özetleyerek yansıtacağım. Özetlerken bazı olayları birleştiriyorum. Lord Curzon bütün heybetiyle yerini aldı. Toplantıyı Fransız Le Séance Est Ouvert. Türkler giderek şunu gözlemlediler. Lord Curzon toplantıyı yönetmekle yetinmiyor, türlü sorular, karışmalar, itirazlarla görüşmeleri yönlendiriyordu da. İstediği sonucu almak için üstü kapalı ya da açıkça tehdit ediyor, alay ediyor, övüyor, her yolu deniyordu. İlk gündem maddesi Türkiye'nin Trakya sınırıydı. Lord Curzon'a göre insanlar değil, toprağın politik değeri, Batı'nın, Batı dostlarının çıkarları önemliydi. Dünyayı pasta gibi bölerek yönetmişlerdi. Böyle yönetmeyi sürdürmek istiyorlardı. Türkiye'nin karşısında Balkan devletleri de bir blok halinde yer aldı. Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven devleti yani Yugoslavya. Yalnız Bulgarlar şimdilik blok dışı duruyordu. Türkiye'nin istek ve iddiaları bin dereden su getirilerek dikkate alınmıyordu. İsmet Paşa Mudanya görüşmeleri sırasında generallerin kara ağaç için Türklere vaatte bulunmadıklarını söyleyen Lord Curzon'u büyük bir sabırla dinlemişti. Yanılmaz sanılan Lord Curzon'a bir darbe indirmek zamanı gelmişti, söz aldı. Mudanya konferansında General Harrington'ın da öteki iki generalin de Edirne'nin bir mahallesi olan Kara Ağaç'ın Türkiye'ye verileceğini vaat etmiş olduklarını bir daha belirteceğim. Lord Curzon bu iddiadan çok sıkılmış gibi yüzünü buruşturdu. Müttefiklerin generallerinin verdikleri sözleri tutacaklarını ümit ederim. Türk kurulundan bir katip Mudanya konferansının Fransızca tutanaklarının bu konuyla ilgili kısmını Lord Curzon'un önüne bıraktı. Lord Curzon tutanaklara göz attı, İsmet Paşa'nın haklı olduğunu gördü, canı sıkıldı, konuyu erteledi. Yanılmazlık ünü daha ilk adımda yara almıştı ama ünü ve geri kalan özellikleri konferansı etkilemeye yetiyordu. Dipnot: Kara Ağaç sahnesi için Ali Naci Karacan, Lozan, sayfa 123-124. Ayrıca Lozan tutanakları 1. cilt sayfa 44. Kara Ağaç sorunu görüşmelerin son döneminde bir çözüme bağlanacak, Türkiye'ye verilecektir. Tevfik Bıyıklıoğlu özetle Mudanya görüşmeleri hakkında tutanak yoktur diyor. Trakya'da Milli Mücadele sayfa 550, dipnot 116. Oysa Ali Türk geldiğini Mondros ve Mutanya mütarekelerinin tarihi adlı eseri görüşme tutanaklarına ve görüşmeler sırasında sunulup tutanağa eklenmiş resmi belgelere dayanmaktadır. Bu eserin 166. ve 168. sayfalarında Kara Ağaç'a ilişkin tutanaklardan aktarma bilgiler ve belgeler yer almaktadır. 174. sayfada General Harrington'ın 6. toplantının açılışında yaptığı konuşmanın metni var. General Kara Ağacı açıkça vaat ediyor. Yazar bu metni Fransızca tutanaktan aldığı hakkında not düşmüş. Yani generallerin Kara Ağacı Türklere vaat ettiklerini gösteren tutanaklar vardır. Fransızca tutulmuştur. Tutanaklar olmasa Ali Türk geldinin kitabı yazılamazdı. Bu sırada İstanbul'daki İngiliz komutanlığı da Mudanya Ateşkes Anlaşması'na aykırı bir etkinlik içindeydi. Gizli yürütülen bu çalışmayı Türkler yavaş yavaş anlamışlar, İstanbul'dan 8 bin genç Rum ve Ermeni'nin işçi diye Çanakkale'ye yollandığını saptamışlardı. Oradaki birliklerini takviye etmek üzere gizlice eğitiyorlardı. Demek ki askeri bir hazırlık içindeydiler. Olayı inceletip doğru olduğunu anlayınca Fevzi Paşa'nın canı çok sıkıldı. Bu ne ikiyüzlülüktü? Türkiye Lozan'da barış arıyor, İngilizler Çanakkale'de savaşa hazırlık yapıyordu. Birinci ve ikinci orduları uyardı. Hazırlıklı olunuz. Dipnot: Lozan Telgrafları 1. cilt sayfa 230-231. Rauf Bey'in telgrafı. Olaylar emekli Efkaf görevlisi Ahmet Cemalettin Efendi'nin de canını çok sıkıyordu. Padişahlığın kaldırılmasına, Vahidettin Han'ın kaçmasına, kalpaklı millicilerin İstanbul'a gelip yönetime el koymalarına çok üzülmüştü. O şanlı Osmanlı sözcüğü yerine Türk sözcüğünün kullanılması tuhafına gidiyordu. Allah Allah, Türk köylü demekti yahu. Barış olursa İngilizlerin İstanbul'dan gideceği anlaşılıyordu. Canını en çok bu olasılık yakıyordu. İçinden inşallah barış olmaz diye geçirdi. Çünkü İngiliz dine, dindara, giyime, kuşama hiç karışmamıştı. Keşke İstanbul'da sonsuza kadar kalsalardı. Şu ölümlü dünyada istiklal, hürriyet, vatan, bayrak, mayrak neydi ki? gereksiz, yararsız kavgalar. İşte 4 yıldır işgal altındaydılar. Hiç istiklal, hürriyet ihtiyacı duymamış, İstanbul'da bütün kulluk görevlerini yerine getirerek, cuma namazlarına giderek huzur içinde yaşamıştı. Yunanlı İzmir'i istiyor diye neler olmuştu? Verin gitsin yahu. Hay aptallar, Allah'ın toprağı herkese yeter. Verilseydi tek kişinin burnu kanamazdı. Binlerce insan öldü gitti. İyi mi oldu yani? Antep'i Fransızlar alsaydı ne olurdu? Orayı da mamur ederlerdi. Vermemek için deli gibi dövüştüler. Dinimize dokunmamaya söz versinler yeter. Ötesi dünya malı ve dünya işleri için kavgadır ki boşunadır. Aptal milliciler vatan matan diye tutturdular. Birçok savaş oldu, kan aktı. İşin en kötü yanı, milliciler İstanbul'a gelir gelmez birçok kadın peçeleri atmış, çarşafı çıkarmış, manto giymiş, kafirler gibi sokaklara dökülmüştü. Kim bilir daha neler olacaktı. Hay mendeburlar. Hayatın amacı Allah'a kulluk etmekti. İngiliz bu hikmete saygı göstermişti. Daha başka ne ister ki insan hayattan? Öyle istiklal mistiklal diye azmak, deli gibi bayraklarla dolaşmak, İngiliz'e meydan okumak doğru işler değildi. Büyüye boyun eğmek terbiye gereğiydi. Atalarımız ne güzel buyurmuşlar, bükemediğin eli öp. Bu kibirsizlik, boyun eğiş insanı olgunlaştırır, ahirete hazırlar. Ayağa kalktı. Yeni halifenin göreve başlama alayını seyretmek için Sultanahmet'e gidecekti. Dipnot: emperyalizm sömürgeleri insanları böyle düşündürerek ve böyle düşünenlerin yardımıyla yönetiyordu. Böylece insanı insan yapan yurttaşlık, yurtseverlik, onur, bağımsızlık, özgürlük gibi erdemlerden koparıyordu. Bu konuda en belirgin örnek damat Ferit ve takımıdır. Tıpkı böyle düşünüyorlardı. Bu hasta, dine aykırı anlayışın kökü kurumamıştır. Hilafet alayı Dolmabahçe Sarayı'ndan hareket etmişti. Karaköy Köprü Sirkeci yoluyla Topkapı Sarayı'na gidilecek, orada halife tahta oturacak, Ankara'dan gelen milletvekilleri tarafından kutlanacak, mukaddes emanetler kendisine teslim edilecekti. En önde yaverleri ve görevlileri taşıyan 3 otomobil ilerliyor, bunları mızraklı süvariler izliyordu. Süvarilerin arkasından 4 atın çektiği üstü açık saltanat arabası geliyordu. Arabada bir hükümdar edasıyla oturan Halife Abdülmecit Efendi vardı. Halkın alkışlarına küçük baş hareketleriyle karşılık veriyordu. Halife Efendi Ankara'dan uyarıyı alınca kaftan ve sarık giymekten caymış, redingot ve fes giymişti. Karşısında halifeye saygısından daha da küçülmüş olan Refet Paşa oturmaktaydı. Saltanat arabasının iki yanında maiyet bölüğünden özel giysili 4 atlı subay ilerliyor, arabanın arkasından yine mızraklı süvariler geliyordu. Bunları da hanedan mensubu erkekleriyle ileri gelenlerin bindiği atları süslü 10 fayton izlemekteydi. Seyre gelenler az değildi ama özel bir coşku yoktu. Bu konunun çoktan biri çekiciliği kalmamıştı. Alay Topkapı Sarayı'na girdi. Hilafet alayının ve Topkapı Sarayı'ndaki törenin ayrıntıları ertesi günkü Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde geniş biçimde yer almıştı. Bir grup milletvekili meclisin karşısındaki millet bahçesinin kapalı kısmında bir yandan gazetelere göz atıyor, bir yandan da söyleniyorlardı. M. Necati Bey, sanki saltanat alayı dedi. Topçu İhsan Bey, çok doğru diye onayladı. M. Necati Bey söylenmeye devam etti. Sonra da halifeyi sanki padişah olmuş gibi Topkapı Sarayı'nda tahta oturtmuşlar. Zamir Bey yeni gelmiş, daha gazetelere bakmamıştı. İnanamadı. Ne? Evet, tahta oturtmuşlar. Döneme daha uygun bir tören biçimi bulamazlar mıydı? Halife ile tahtın ne ilgisi var? M. Necati Bey kızdı. Refet Paşa'nın gafleti. Bu sırada kuyulu kahvede de 3 gelenekçi milletvekili toplanmıştı. Onlar iyice neşeliydiler. Tören çok güzel olmuş. Evet, hilafet makamını güçlendirmek için çok iyi bir başlangıç. Ama Mustafa Kemal Paşa'yı susturamadıkça sonuç alamayız. Adam kürsüye çıkıyor, konuşuyor, meclisi ikna ediyor ve hedefine yürüyor. İçlerinden biri sesini alçalttı. Bazı milletvekilleri seçim kanunu ile ilgili yeni bir öneri hazırlıyorlar, haberiniz var mı?
Yok.
Fısıltıyla yeni kanun hakkında bilgi verdi. Dinleyenlerin gözleri parladı. Biri, ama kanunu karşı tarafı uyandırmadan meclisten geçirmek gerek dedi. Bunun için çok dikkatli olmalı, ilgisiz gibi durmalıyız. Garsona seslendi. Çayları tazele, nargile isteyene nargile getir. Şu kanun bir geçerse. Gevrek gevrek güldüler. Son Yunan yöneticileri ve askerleri birkaç gün önce Fransızların gözetimi altında Edirne'yi terk etmiş, bayraklar çıkarılmış ve şehir bir anda kırmızı beyaz olmuştu. Bugün Edirne Türklere teslim edilecekti. Halk valiyi, yeni memurları ve 3 tabur jandarmayı karşılamak için İstanbul yolunun iki yanını doldurmuştu. Jandarmalar yürüyüşe geçmek için Edirne yakınında toplanmışlardı. Vali Şakir Bey'i bekliyorlardı. Bando marşlar çalıyordu. Vali, bazı milletvekilleri ve memurlar 8 otomobille göründüler. Jandarma taburları da yürüyüşe geçtiler. Vali ve arkadaşları şehir girişinde otomobillerden indiler. Fransız saygı birliğini selamlayarak şehre girdiler. Şehir alkış ve sela seslerinden yıkılıyordu. Onları jandarmalar izledi. Önde alay sancağı vardı. Alsancak Serhat şehrine geri dönmüştü. 2,5 yıl Yunan işgalini yaşamış binlerce kadın ve erkek Edirne'li çığlık çığlığa ağlayarak sancakların, subayların ve askerlerin ayaklarına kapandılar. Yalnız düşmanın kahrına katlanmamış, daha acı veren ihaneti de yaşamışlardı. Bazı Müslüman Türkler 3 kuruş için Yunan'a çalışmış, kendi yurttaşlarına eziyet etmişlerdi. Bunlar ne dindaş, ne soydaş, ne yurttaştı. Bunlar sadece haindi. Vali bir genç kızın sunduğu Türk bayrağını, borazanların selam havası, halkın çığlıkları, alkışlar ve tekbirler arasında hükümet konağının direğine çekti. Konağa girdiler. Yunanlılar hükümet konağını yağmalayarak gitmişlerdi. Konağın büyük salonları ve birçok odaları çıplaktı. Edirneliler kafile kafile valiyi kutladılar. Herkes öyle mutluydu ki konağın çıplaklığı kimseyi rahatsız etmedi. Çoğu farkına bile varmadı. Kurtulmuşlardı ya. Dipnot: Devrin yazarlarının kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, 2. cilt sayfa 1100 ve devamı. Ali Sedat'ın yazısı 27 Ekim 1922 Tanin gazetesi. Çanakkale ve Gelibolu'da teslim alındı. Doğu Trakya'nın devir ve teslimi 30 Kasım'da tamamlandı. Edirne bayram ederken Lozan'da zaman bunaltıcı tartışmalarla geçiyordu. Bugün sabah ve öğleden sonra toplanan Arazi, Boğazlar ve Azınlıklar Komisyonu'ndaki çeşitli konulardaki görüşmelerde sert tartışmalar yaşanmış, birçok konu askıya alınmış, bir karara bağlanamamıştı. Musul, Azınlıklar ve Boğazlar gibi önemli konulara daha sıra gelmemişti. Özel bir görüşme sırasında Lord Curzon İsmet Paşa'ya Musul'u, yani petrolü, asla Türkiye'ye bırakmayacaklarını açıkladı. Musul Irak'ındır. Irak İngiliz işgalindeydi ve 25 yıl yönetimi altında kalacaktı. Mali ve Ekonomik Sorunlar Komisyonu Monsieur Barrer'in başkanlığında toplandı. İlk madde Osmanlı borçlarıydı. Alacaklı ülkeler Türkiye'nin borcun tamamını ve faizlerini, altınla ödemesini bekliyorlardı. Müttefikler de Türkiye'yi işgal etmek için yaptıkları giderleri istiyorlardı. Bu giderlerin toplamı hesaplarına göre 50 milyon altındı. Buna karşılık Ege'yi yakıp yıkan Yunanistan'ın Türkiye'ye tazminat vermesini ise hiç de gerekli görmüyorlardı. Zavallı Yunanistan yenilmişti. Bir de tazminat mı ödeyecekti? 28 Kasım sabahı erken saatte General Otto Naios ve Divan-ı Harp üyeleri yerlerini aldılar. Pek az izleyici vardı. Divan-ı Harp, cuntanın ve hükümetin baskısı üzerine bütün gece çalışmış, kararlar yazılmıştı. Sanıklar çağrılmadı. Hepsi sabaha karşı Averof hapishanesine götürülmüşlerdi. Başkan yorgun bir sesle kararları okudu. 6 sanık da idama mahkum edilmişti. İdamdan önce General Hacı Yanesli'nin rütbesi sökülecekti. Başbakan Gunaris de tedavi gördüğü hastaneden alınarak hapishaneye getirilmişti. Bir subay saat 9'da Averof hapishanesine gelerek suçlulara haklarındaki kararları okudu. Sonra mahkumların hapishanenin kapısında bekleyen eşleri, çocukları ve yakınları vedalaşmaları için içeri alındı. Saat 10.30'da mahkumlar hapishaneden çıkarılarak kamyonlara bindirildiler. Atina dışındaki bir askeri bölgeye götürüldüler. Bölge birçok askerle güven altına alınmıştı. Hava yağmurlu ve soğuktu. Gunaris çok üşüyordu. Alanda cesetlerin içine devrileceği 6 çukur kazılmıştı. Mahkumlar kendilerine gösterilen çukurların önünde yer aldılar. General Hacı Yanes de apoletlerini ve bütün askeri işaretlerini kendi söküp çukura attı. Hiçbiri gözlerinin bağlanmasını istemedi. Her mahkumun karşısına 5 silahlı asker geçti. Kılıcını çekmiş bir subay son emri verdi. Ateş! Tüfekler patladı, mahkumlar çukurlara devrildiler. Bu ölümler hiçbir sorunu çözmedi. Büyük felaket bütün büyüklüğüyle sürüyordu. Devlet iflasın eşiğindeydi. Ordu varlığının büyük bölümünü kaybetmişti. Adalar, Pire, Atina, Batı Trakya göçmenlerle dolmuştu. Atina'daki güzel opera binası göçmenlere verilmişti. Her loca bir ev olmuştu. Locaların önü çarşaflar, çamaşırlarla kapatılıyordu. Büyük felaket junta başkanı Albay Plastiras ile General Pangalos'u ayıltmamıştı. Bu ikili Doğu Trakya'yı savaşarak geri alma tutkusunun öncüleriydi. Müttefiklerin yardımına gerek olmadan Türkleri yenebileceklerine inanıyorlardı. Yunan hayalciliğinin ve yayılma tutkusunun iyi bir örneği olan General Pangalos, bir hafta içinde Türkleri sonsuzluğa kadar Asya'ya kapatacağız dedi. Dipnot: M. Llewellyn Smith, Anadolu üzerindeki göz, sayfa 352 ve devamı. Papoulas aklanmış, Strategos kısa süre için hapse atılmış, General Prince Andreas da rütbesi alınarak hapse mahkum edilmişti. İngiliz krallık ailesiyle akrabalığı dolayısıyla İngilizler General Andreas'ı junta'nın göz yumması ile İngiltere'ye kaçırdılar. Andreas bugünkü kraliçenin eşi Philip'in babasıdır. Atatürk Yunan ordusu başkomutanı tutsak General Trikupis'i Yunanistan yatışana kadar geri vermemiş, ancak Trikupis için bir hayat tehlikesi kalmayınca geri yollamıştır. Trikupis her Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Büyükelçiliğini ziyaret etmiş, Atatürk'ü minnet ve saygıyla anmıştır. Papoulas 1935'te bir darbe girişimine katıldığı için idam edilecektir. Papoulas, Strategos ve Andreas anılarını yazmışlardır. Şu çılgın Türklerde üçünün anılarından da yararlanılmıştır. Türklerse soyulup soğana çevrilmiş Doğu Trakya'yı düzene sokmaya, evleri yakılıp yıkılmış olanlara başlarını sokacak bir dam altı bulmaya, hastalara doktor ve ilaç yetiştirmeye çabalıyorlardı. Doğu Trakya'daki bütün Türklerin elinde sadece 2100 koyun kalmıştı. Gerisini Yunanlar ve Rumlar ya giderayak öldürmüş ya da zorla alıp birlikte götürmüşlerdi. Türkiye'yi uygarlık getireceklerini söyleyerek işgal eden Yunanlardan geride sadece utandırıcı izler kalmıştı. Dipnot Şeref Aykut, Kemalizm, sayfa 82. Mustafa Kemal Paşa bazı güvendiği arkadaşlarını sabahleyin direksiyon binasına çağırdı. Çağırmasının nedenini açıkladı. Boğazları ve Trakya'yı barış yoluyla geri almak istediğimiz için askeri hareketi durdurmuş ve ateşkes anlaşması yapmıştık. Fakat Lozan'da görüşmeler iyi gitmiyor. Umarım gerekmez ama savaşmak zorunda kalabiliriz. Savaşırsak hedefimiz İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirmek olacak. İki ordumuz da buna hazır. Bir an durdu. Bu işimizin küçük bölümü. Gelelim büyük bölüme. Barış olunca ne yapacağız? Bu ilkellik, cahillik, yoksulluk, gerilik içinde kalamayız. Bu susuz, karanlık kuyudan düze çıkmamız gerek. Bakanlıklara basit araştırmalar yaptırıyor, başlıca konularda devraldığımız maddi mirası saptamaya çalışıyorum. Sonucu sizlere de duyuracağım ama halimiz ortada. Elbise düğmesi için bile dışarıya muhtacız. Ben ilk iş olarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni bir partiye dönüştürmeyi düşünüyorum. Derneklerle, kurullarla yürütülen partisiz bir demokrasi olmaz. Bu partinin Türkiye için yararlı, geçerli bir programı olmalı. Parti siyasi hayatımız için bir okul niteliği taşımalı. Milli mücadele bize güçlü ve zayıf yanlarımızı gösterdi. Güçlü yanımızı geliştirecek, zayıf yanlarımızı düzeltecek, Türkiye'nin şartlarını dikkate alacak gerçekçi bir siyaset izlemek zorundayız. Nasıl bir iktisat programı uygulayacağız? Bu konular hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın gelecek için çok önemli tasarıları, düşünceleri, hayalleri vardı. Onları açıklamanın zamanı gelmemişti. Zamanı geldikçe açıklayacaktı. Şimdi arkadaşlarının düşüncelerini öğrenmek, tavsiyelerini almak istiyordu. Danışmadan hareket etmek adeti değildi.